göz varlık tarafından koyulmuş kavramdır.
Varlık.
Öz varlık tarafından koyulmuş kavramdır.
Koyulmuş kavram peki. Olmak aslında kavram olmamış olmak. Yani kavram olmamış olmak.
En son söylediğim tamam. Bir şey bu.
O evet yani öz kavram tarafından, varlık tarafından koyulmuş kavramdır. Belki çok dolambaçlı bir anlatım. Öz kavram tarafından ya da kavram tarafından dolaylı varlık tarafından dolaylı kılınan kavramdır da denebilir. Koyulmuş Hegel onu doğrudan doğruya koyulmuş kavram dedi ya.
Koyulmuş kavram yazmışım ben de koyulmuş.
Güzel bir ifade.
O varlıktan gelmesi dolayısıyla koyulmuş kavram.
Evet. Yani bunlar bu başlıklar şey. Esas şu an çözeceğimiz benim kafamdaki problemlerden birisi şey. Öz alanının teki yani mantık biliminin bütünündeki yeri. Bir de şu şey var. İlişki kategorisi. İlişki kategorisini Hegel şeyde alıyor. İlk kez değil mi öz bölümünde alıyor ve şeyden sonra alıyor. Görünge alanında alıyor. Yani şeyde de almıyor.
Öz, nerede alıyor görüngünün?
Görünge alanında. Görüngünün son bölümlerin şey ve özellikleri
kaçıncı paragrafta?
Sayfa 381'den sonra öz bölümü var. Görüngünün çözülüşü ve oradan özel ilişkiye geçiyor. Yani bu görüngü alanında şimdi ilişki Türkçe'de şeye bakarsak, biraz Heidegger'in yöntemini kullanırsak burada işe yarayacak. İlişki. İlişki aynı zamanda ilintililik ilintililikle ilgili bir kavram. İlişmek ne demek? Bir şeye tutturulmak, bağlanmak demek değil mi? Yani bir şeyin iliştirilmesi. Şimdi dikkat ederseniz daha önceki aşamalarda ya da yani daha önceki kavramların birbirlerine karşı bağıntılarında şey çıkmıyor, ilişki çıkmıyor. İlişki sözcüğü kullanılmıyor.
Genelde. Biraz da şey der mi bunu insana? İlişki, yani iliştirmek dediğim vakit iliştirilenle İlişen arasında bir önem farkı var veya boyut farkı var. Yani hani büyüğün küçüğe iliştirilmesi
güzel.
Söz edemeyiz pek de parçanın bütüne iliştirilmesinden işte, söz edebiliriz belki.
Tamam. Böyle zaten şey var. Güzel, çok iyi yakaladın. Yani bir parça ve bütün ilişkisi var, iliştirilmesi var. Bir de önemsiz bir şeyin önemli bir şeye bağlanması.
Temel bir şeye üzerine
ilineğin gelmesi var. Yani
temel
o da
töz.
Töz. Töz ve ilinek.
Töz ve ilinek. Evet.
Gördünüz mü? İlinek ve ilişki yani Türkçe bunu şeyden gösteriyor. Sözcüklerin yalınlığından ya da etimolojisindeki sağlıklıktan gösteriyor. Çünkü güzel türetilmiş. Bunlar yeni sözcükler büyük olasılıkla. Ve türetenler bir yerde şey, doğal usulü izleyerek o şeyi buluyorlar. Sözcük, kavramı anlatmak
çok
için güzel en güzel yani. Sözcükleri
çok,
bulmuşlar.
Çok güzel
şey. Bu Türk Dil Kurumu şey.
Ama bu etimolojik bir Türkiye'de, yaklaşım. Yani. Şu an, değil mi? Kavramsal bir yaklaşım değil aslında.
Ama kavramla çok paralel
bir
şey.
Yani kavramı mesela şey de diyebilir. Alaka, örneğin farz et ki Türkçe'de öyle bir türetme yapmadılar. Eski sözcük tutuldu. Alaka. İlişki yerine alaka kullanıyoruz. Yani şey yok, hiçbir benzerlik yok. Etimolojiden ya da sözcüğün kökeninden hiçbir yardım almıyorsun kavramı düşünme konusunda ya da yani bir basamak daha zor işin. Alaka
ilgi karşılığı, ilinti karşılığı daha geniş şey. Evet. Ve kavramı yalınlaştırmıyorum, netleştirmiyorum.
Yani yabancı bir söz.
İşin münasebet.
Yani gibi belki şey. Alaka sözü evet, de şeyi kapsıyordur, bağıntıyı kapsıyordur ama biz onu görmüyoruz. Yani o yüzden şey, bu ilinti ve ilişki, ilinek, ondan sonra
hepsi aynı kökten.
İlinti,
ilk kökünden.
Bir de inherence diye bir sözcük var, inherence. O burada da Hegel kullanıyor onu, inherence. O da aynı yerde duruyor. Yani o da ilintililik Türkçesi.
Coherence diyor ben. Coherence de bağlam anlamında.
O bağlantılılık olabilir. Evet. Ama inherence denen
inherence şey... Inherence de bununla ilgili bir sözcük herhalde.
Evet. Özünle diye bir sözcük var Türkçe'de. O da bu alanın sözcüğü. O da bunlarla bağlantılı. Yani inherence, ben ilintili diye çevirdim. Implicit diye bir sözcük var.
Implicit değil. Zımnen, eski tabirle zımni.
Örtük. Yani örtük. Örtük demek. Şimdi bu ilişkinin ne olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Yani ilişki her tür bağıntı değil. İlişkide terimlerin eşit olması gerekli değil. Töz ve ilinekler arasında da bir şey var. İlintililik var, inherence var. Ama orada töz ve ilinekler şeyde değerde eşit değil. Yani töz kalıcı, ilinek geçici, uçucu olan, rastlantısal olan şeyler. Onun dışında ilişkinin öteki, yani ilişki bütün ve parça, iç ve dış kavramlarıyla bağlantılı olan bir şey. Ve Hegel ona şeyden geçiyor. Görüngü dünyası ve yasa arasındaki, yani görüngünün özü olan yasa arasındaki bağıntıdan geçiyor ilişki. Görüngü çözüldükten sonra geçiyor şeye. Değil mi? İlişki alanına.
Peki burada ilinti tözle karşılık mıdır? Karşılıklı mı? Nasıl?
İlinti töz ilinekleriyle ilişkili. Ya da ilinekler töze ilintili.
Yani bütün parça ilişkisi.
İlinti daha da şey orada uygun çünkü ilinti sanki böyle eğreti gibi de anlaşılıyor. Evet. Yani ille de şey olması şart değil. Öyle yapışık...
Olması kendi başına da bir şey...
Evet. Tözden kopup gidebilir. İlişki şey değil. Töz değil. Yani ilişki bir zayıflığı içeren bir kavram aslında. Yani onu çalışacağız. Yani Hegel'in metinden şey çıkmıyor. İlişkinin güzel bir mantıksal betimlemesi çıkmıyor. Maalesef Hegel onları yapmamış. O daha çok yansıma falan dolaylılık, dolaysızlık, koyulmuşluk, koyulmamışlık o tür noktalara girmiş burada ve onlar zorlaştırıyor. Bir de çok da aydınlatmıyor.
Bu Spinoza'nın şeyi olur mu bu hakkında?
Spinoza burada zaten.
Töz ve şeyine...
Töze gidiyor. Evet. Yani bu şey alanı, edimsellik alanı zaten töz alanına gidiyor. Yani görüngüden sonra. Şimdi üçlüleri iyi düşünmemiz gerekiyor. Öz, görüngü ve edimsellik. Yani öz bölümünün temel üçlüsü bu. Töz bölümü edimsellik alanına ait. Evet,
Spinoza'yı okumanın bu bağlandığı şey olur mu?
Sanmıyorum. O baş tarafına evet, baktığın zaman Spinoza'nın bütün felsefesi şeye bağlı. Yani tözü belirlenimsiz yapma sayıltısına bağlı. Tözde hiçbir negatif olmayacak, hiçbir belirlilik olmayacak. Saltık o yüzden buraya giriyor. Yine çünkü saltıkta hiçbir belirliliğin olmaması gerekiyor değil mi? Evet. Saltık... Aslında saltık şey değil, yani ilişki bile değil. Çünkü ilişki şey gerektiriyor, dolaylılığı gerektiriyor ve belirlenimi gerektiriyor. Saltıktan dışlanması gerekir. Burada Hegel'in saltık kavramını alış yeri falan onlar oldukça zor. Yani niye oraya yerleştirilmiş?
Mantıkta saltı okuyayım dedim.
Hangi mantıkta? Büyük mantıkta mı?
Evet.
Zor değil mi?
Çok zor.
Evet. Şimdi... O yüzden onları biraz zaman, yani bu biraz uzun sürecek, emin olun kısa olmayacak ve varlık alanı belli bir zaman sonunda şey oldu, önemli ölçüde çözüldü. Yani
bu, daha açık, dolayısıyla,
evet.
Dolayısıyla öz alan gerçekten zor bir alan.
Evet, yani hem kavramları, oradaki kavramları çıkarmak gerekiyor ki onları az çok anlamaya başladık. Yani öz alanına ait olan kavramlar, işte görünge, yani edimsellik, sen bir mantık bilimi yazıyorsan, edimselliği öz alanına mı alırsın, yoksa varlığa mı alırsın? Yani onlara...
Duygusallıkla çok rahat karışabilecek bir şey edimsellik.
Evet. Ya
ve çoğunlukla karışıyor.
Yani Hegel'in yaptığı düzenleme hala ben muhteşem görüyorum. Çünkü hepsi her şey yerinde gibi görünüyor. Yani bir yersizlik yok.
Ve o edimsellik ve olgusallığın böyle yani, ayrılabilmesi gerçekten
müthiş. Olgusallık edimselliğin bir kapısı değil mi zaten? Onun içerisinde olan bir şey değil mi?
Olgusallık en temelli. Negatifle birlikte giren. Olgusallık en alt kategorilerden birisi. Yani Dasein'de olan bir kategori ve olgusallık şey bu niteliğin
olumlu olarak alınması.
Olumsal değil.
Olumlu. Olumsal yanlış.
Olumsal şey. Yani diz suçması. Olumlu olarak görülmesi olgusallık. Çünkü nitelikte şey var. Olumsuzluk var. Ya da Hegel ona olumsuzlama diyor. Ona olumsuzlama dediği zaman realite ya da olgusallık niteliğin yalnızca yani realite dediği şey doğalüstü olan realite kavramının şeyi çözümlemesi orada niteliği ve olumluluğu kapsıyor. Olumlu nitelik. Bu kadar. Yani belki daha fazla şey söylenebilir ama olgusallık için bu iki kategori şey zorunlu. Yani nerede olgusallık varsa orada nitelik var ve orada olumluluk var.
Fazla da bir şey yok zaten. İşte o varlığı ve niteliği, yani varlığıyla niteliği konuyor orada.
Ve bunun karşıtı olumsuzlama olumsuzlama o da şey yani biraz edimsellik çok daha ilerideki bir kavram. Edimsellik öz alanını kavramı ve edimsellikte şey var. Kendinin kendini ortaya koyması var. Olgusallıkta şey yok. Yani edimselleşme gibi bir süreç yok. Olgusallık doğrudan doğruya pozitif olarak var olan demek. Pozitif nitelik demek.
Olanaklılık.
Yani bir şeyin real olması...
Edimselliğin bir şey değil mi? Olanaklılık yani olabilir veyahut da olmayabilir. Bu edimselliğin bir alt...
Edimsellikle bağlantılı bir kategori.
Ama edimsellik hayata geçirilmesi bir şey.
Edimselleşme o.
Gerçekleştirilmesi. O daha şey bir kavram o zaman.
Yani kavramına uygun kavram. Olması açısından mı böyle ayırıyoruz bunu şimdi?
Edimsellikle olgusallık arasındaki fark şu. Olgusallıkta bir şey yok. Yani edimselleşme süreci yok. Olumsallık, olgusallık edimselleşme bir potansiyelin realize olması. Yani realizasyon var orada. Realizasyon orada kullanılabilir.
Gizlilik var.
Ama bir gizlilik var edimsellikte.
Gizlilikten edimselleşme.
Evet. Yani düşüncenin öz, hayata geçmesi.
Aslında öze edimselleşme kavram gibi duruyor. Daha
aslında edimsellik üzerine dur gelmişken o zaman edimsellik özün ve görüngünün birliği. Yani görüngü edimsellik değil. Değil mi? Görüngüde düşüneceğimiz şeyler görüngünün gerçeği kendisi değil ya da varlığı kendisinde değil. Onu biliyoruz. Edimsellik bunu aşıyor. Yani edimsellikte şey var. Görüngüden daha fazlası olan bir durum var. Aynı zamanda bu ussal olan edimseldir. Ama edimsellik de şey değil. En son aşama değil ya da en son gerçeklik değil. Yani görüngü çok çürük bir kavram değil mi? Şey olarak yani görüngü dünyası, geçicilik, sonluluk dünyası. Edimsellik dünyası daha sağlam ve kalıcı bir şeyi anlatıyor. Alanı anlatıyor. Ama edimsellik de şey değil, yeterli, ya son durak değil.
Edimsellik de geçici bir şey değil mi?
Edimsellik, yani
geçici.
Bunlar...
Öz alanından bir kategorisi olarak geçici tabii.
Bir saniye, yöntem olarak şey yapalım. Hegel'in dediğini
oluş
izleyip,
şartlık
ilişki.
Oluş şey o.
Edimsellik.
Oluş çok gerideki bir kavram anlayamadım. Yani nasıl bağladığını ama. Şimdi edimsellikte burada şey var. Bölüm 2 diyor. Oraya bakın. Saltıktan geçiyor. Bir de şey vardı. Yani esas giriş bölümü vardı değil mi onun? Bu kitapta da yer bulmak zor.
Burada.
Bak 405. sayfa.
Yok bende.
O zaman edimsellik özün ve varoluşun birliğidir. Evet. Yani tam edimsellik bölümünün başı. Evrimsellik özün ve varoluşun birliğidir. Onda şekilsiz, öz ve desteksiz görüngü ya da belirlenimsiz kalıcılık ve kalıcılıksız çokluk gerçekliklerini taşırlar. Şekilsiz öz diyor. Desteksiz görüngü.
Ne demek?
Şimdi burada...
Ve desteksiz görüngü ne demek? Dün gece okudum. Desteksiz görüngü.
Görüngü dedik ya, zayıf, geçici, dayanıklı
evet,
değil.
Desteksiz olması ne demek?
Çünkü yani bir fenomen şey... Geçici bir olay. Bir saniye sürebilir.
Görüngü zaten böyle bir şey ki. Evet,
desteksiz.
Onu iyice bir kesinleştirmiş gibi.
Peki yani sıfat olarak. Yani.
Tabii sıfat. Desteksiz görüngü ya da belirlenimsiz kalıcılık ve kalıcılıksız çokluluk gerçekliklerini taşırlar. Kalıcılıksız çokluk, fenomenler dünyası.
Dün akşam okurken o kalıcılıksızlık sözü yerine başka bir şey konamaz mıydı?
Kalıcılıksız.
Geçici gibi bir şey konamaz mı?
Değil, hepsi ayrı öyle karşılıkları mi? Var.
Kalıcılığı olmayan.
Evet.
Yani onun yerine şey desem, geçici desem tamam sorun
kalıcı
yaratmaz.
Kalıcı olmayan veyahut da kalıcılıksız ama... orada ben dün akşam baktım kalıcılıksız değil de geçici, yani kalıcı olmayan veyahut.
Yok yani o çeviri açısından onu yapmamak gerekiyor işte. Evet. Geçici ve kalıcı olmama, yani burada şey yapıyor, negatif varlık yani kullanıyor. Yani kalıcı olumlu bir şey onu negatife çeviriyor. Geçici, o evet, geçici daha baştan negatif gibi görünüyor. Geçmek, tabii geçici.
Kalıcı olmaya.
Evet, onu belirtiyor. Zaten paralel ya da simetrik, belirlenimsiz kalıcılık ve kalıcılıksız çokluluk diyor. Tamam. Şimdi fenomen dünyasından daha öte bir alan bu, evrimsellik dünyası ve fenomen dünyası öz. Yani burada şey vardı, yöntemsel olarak öz ve fenomen ayrımını yaptıktan sonra duramıyoruz. Fenomenden öteye geçmemiz gerekir ya da ikisinin birliğine geçmemiz gerekir ve o ikisinin birliği hem özü hem görüngüyü kapsayan nokta ya da kavram evrimsellik diyor. Edimsellikte gizliliğin kaynağı şeyden geliyor, özden geliyor. Yani öz orada kendindeyi oluşturuyor. Örneğin yasalar kendilerini şeye geçiriyorlar, edimselliğe geçiriyorlar. Ya da evet, DNA diyelim, öz ve kendini şeye geçiriyor, bitkisel görünge geçiriyor. Ama edimsellik ikisinin birliği, ikisinden
varoluş dış olan
ayrı bir şey. Varoluş daha geride
kaldı.
Öz kendinde dediğimiz yani, kaldı. Evet.
Buna birkaç şöyle zamanında kafama o takılı gitti. Öz kendinde hali ama kendi ne o zaman?
Kendi potansiyeli bir anlatıyor orada.
Evet.
Kendinde ama kendi değil.
İşte.
Yani başkasında şey değil.
Kendinde diyebilmek için.
Evet. Potansiyeli şey yapıyoruz. Yani
kendinde dediğimizde.
Başkasında değil. Onu mu bağlayacağız?
Kendinde olan ne diyor herhalde.
Yani kendi ne o zaman?
Kendi olduğu zaman o bir içerik ve kendinde kendi, olmaz kendi artık.
Kendi. Yani,
kendisi,
kendi,
başkası
kendi
değil.
Belirlendiği bir anda o bir içerik kazanmış ve potansiyel olmaktan artık çıkmış ya. Kendine bir belirlendiği
yani kendinde dediğin zaman onun bir potansiyel ifade ettiğini çok iyi anlıyorum.
Ama mantık var mı? Orada mantık yok gibi görünüyor, öyle mi?
Yani kendinde dediğin zaman, yani o zaman kendini de bilmek gerekiyor. Kendini.
Evet. Mesela.
Yani önce kendini bilmek gerekiyor ki kendinde olduğunu da söyleyebilelim.
Doğru. Tohum kendinde bitki dediğimiz zaman, dediğin o koşul.
Kendiyle tohum aynı şey. Evet. Ama hani bunu tamam, bunu her beyin anlayabiliyor evet. Ama yani bunu en yalın haliyle düşündüğümüz zaman o zaman kendi hali
evet.
Varlık alanında mıdır?
Kendi orada tohumu mu yoksa bitkiyi mi anlatıyor?
Tohum mu?
Tohum kendinde bitkidir.
Yani evet.
Hepsi, varlık hepsi kendinde
söyleyebiliriz.
Varlık yani. Kendinde kavramda diyor değil mi? Evet. Kendi yani potansiyel yani olarak.
Kavramı da anlatıyor.
İkisini de anlatıyor. Yani nereden baktığınıza bağlı.
Yani varlık kendinde, varlığın kendisi şey gibi görünüyor orada. Varlık tam başka bir şey gibi görünüyor. O da var. Yani varlık hem varlık ama kendinde de kavram. Yani kendinde
tohum
varlık.
Tohum hem tohum hem de meyve.
Oh. Evet. Burada çok yalın olarak düşünürsek Hegel sık sık onu potansiyel durumu anlatmak için kullanıyor. Yani kendinde kavram dendiği zaman varlık, o varlığın potansiyeli. Çünkü varlık diyalektik bir güç taşıyor ya da bir açınım olanağı taşıyor ve o yüzden kavrama kadar götürüyor. Yani varlık eğer yalnızca varlık olsa, varlık kendinde varlık olsa O zaman ilerleme olmayacak.
Ben bir şey sorabilir miyim? Fenomenler kendiliğinden oluyorlar. Doğalanında var ama edimselleşme, sanat veyahut da...
Fenomenler kendiliğinden olmuyorlar. Fenomenler...
doğal olarak olan.
Özden geliyorlar. Öz görünüyor.
Ama orada edimselliğe geçirmek de tin alanında olan bir şey değil mi? Sanat yapmak veyahut da şey, yasa yapmak veyahut da... Yani burada bir şey var. Çaba, uğraş ve... düşüncenin gelişme gerçekleşmesi, var. Gelişme var.
Doğada da edimsellikten söz edebiliriz. Doğada da
çalışma, o zaman fenomenden yüksek tarafı ne edimselliği?
Evet, işte ona giriyoruz şimdi. Yani öz ve...
Şurada bir iki cümle var.
Oku, tabii. Yani fenomen ve edimsellik.
Edimsellikle ilgili olarak giriş yapıyor. Edimsellik, öz ve varoluşun ya da iç ve dışın dolaysız olmuş birliğidir diyor. Edimselin belirişi, edimselin kendisidir. Öyle ki bu belirişte eşit ölçüde özsel bir şey olarak kalır,
evet.
Ve ancak dolaysız dışsal varoluşta olduğu ölçüde özsel olandır.
Çok güzel. Yani bu şey değil mi, o kadar ağır gelmedi. Bir daha istersen oku.
Evet, bir daha okuyayım isterseniz. Edimsellik öz ve varoluşun ya da iç ve dışın dolaysız olmuş birliğidir. Edimselin belirişi, edimselin kendisidir. Öyle ki bu belirişte eşit ölçüde özsel bir şey olarak kalır ve ancak dolaysız dışsal varoluşta olduğu ölçüde özsel olandır.
Tamam. Ya öz
belirişte yani var olmak
varoluş var işte yani benim
ne var?
Varoluş. Benim söylemek istediğim şey burada yazmış. Demek ki oradan aslında almış.
Öz ve varoluşun birliğidir.
Evet, evet.
Öz ve görüngünün birliğidir. Görüngü ve
varoluş, oluş dedim ben.
Evet.
Bunu anımsattı bana.
Varoluş.
Varoluşun ya da iç ve dışın dolaysız olmuş birliğidir.
Varoluş, varoluş şey, oluş kategorisini kapsıyor. Yani varoluş kategorisini, eksistens kategorisini düşünürsek orada Türkçe yine oluş sözcüğünü oluş kavramının oraya yapışması şeyi gösteriyor. Varoluşun aslında varlık olmadığını gösteriyor. Yani orada bir şey var, süreç var ve bir geçicilik var, bir kalıcılık yoksunluğu var, kalıcılıksızlık var. Yani varoluş şey de değil, dingin bir alan değil. Varoluş dünyası varlık
ama
dünyası değil.
Edimselleşme için gerekmiyor.
Görüngü dünyasına, görüngü dünyasına yakın bir dünya ya da
edimselleşme için gerekmiyor mu varoluş?
Gerekiyor. Yani edimselleşme için niçin gerekiyor? Varlığa doğru oluşması anlatılıyor orada. Yani
oluş burada bir süreci yansıtıyor.
Evet, süreci yansıtıyor.
Süreci anlatıyor yani. Ve varoluş, oluşun kendisi bir varlık değil.
Varoluş zeminden geliyordu.
Evet, zaten aşağıda hemen oraya şey yapıyor. Yani diyor ki varoluş ise varlık ve yansımanın dolaysız birliğidir. Bu yüzden görüngüdür diyor. Zeminden gelir ve zemine düşer.
Evet.
Edimsel o birliğin koyulmuşluğudur diyor. Kendiyle evet. Özdeş olmuş ilişkidir diyor. Buna göre geçişten bağışıktır ve dışsallığı erkesidir. Bunda kendi içine yansımıştır. Dış varlığı salt, kendi kendisinin belirişidir. Bir başkasının değil diyor.
Tamam. Yani
edimsellik... Özdeş
evet, edimsellikten... Şimdi edimsellik tözü de kapsıyor ve töz... edimselliğin son noktası ya da özün son noktası ve kavrama geçiş alanı. Yani aslında edimsellik oldukça karışık bir kavram ama belli yerlere netleşmeye başlıyor ve bütününü netleştirdiğimiz anda bir şey olacak.
Aydınlanacak.
Aydınlanacak. Yani o zaman her şey yerine oturacak. Edimsellikte şu an dikkatimizi çekmesi gereken şey yalın mantıksal olarak düşündüğümüzde özün ve görüngünün birliğini kapsıyor. Öz ve görüngü aşaması henüz son nokta değil. Yani ayrım aşaması ve görüngüden daha ileriye geçilmesi gerekiyor. Şimdi Hegel'in şeyine, kalıbına bağlı kalırsak edimsellikte o iki ayrı moment eşitlenmiş olması gerekiyor. Yani öz evet. Ve görüngünün birliğinin gerçekten sağlanmış olması gerekiyor. Öz ve görüngü neden ayrı ayrı duruyorlar? Çünkü ayrı kategoriler. Yani henüz eşitlenmemişler. Görüngü aşamasında henüz öz ve görüntü karşıtlığı duruyor.
Tabii özgü olan şey de öyle. Nitelik ve nicelik gerçekten karşı duruyorlar.
Evet.
Ve o ölçüde ancak şeyini
buluyor. Ölçü onları eşitliyor. Evet. Yani bir yapıyor ve yani. Orada ölçüde bir yapması anlamı şuydu, nitelik değiştiği zaman nicelik değiştiği zaman nitelik de değişiyordu. Yani ölçü onları öyle bir şekilde eşitliyor ki ölçü kavramı.
Niteliği nicelik, niceliği nitelik
yapıyor. Evet, tamamen onları eşitliyor. Burada da edimsellik aynı konumda duruyor yöntem olarak. Üçüncü moment, yani sentez ya da birlik momenti, kurgul moment, iki ayrı, önceki iki momenti eşitliyor.
Birlik momenti ya da yok etme momenti aslında.
Yani nicelik, bir daha söylüyorum, nicelik ve nitelik nasıl eşit olabilir? Biri kırmızı, öteki kırmızının yeğenliği mesela, açık kırmızı, koyu kırmızı falan. Yani bunlar aynı şeyler değiller. Ama ölçü durumuna gel, yani ölçü kategorisi içinde düşünürsek, o zaman şey, bu ikisi eşitleniyor çünkü nicelik kırmızının yoğunluğu artabilir ya da yeğenliği artabilir. Ve yeğenlik nicelik değil mi? Renk için nicelik yeğenlik kategorisiyle anlatılır. O yeğenliğin belli bir noktada gelmesi o kırmızıyı mora çevirebilir.
Ya da bir nota için düşünelim.
Nitelik ve nicelik beraber gidiyor.
O nota belki ses aralığı, bir notanın notaya denk düşen ses aralığında
nota
o,
nota.
Nota. Evet. Ama o ses aralığındaki yani nice, büyüme ya da küçülme belli bir noktaya geldiği anda artık orada
do, re oluyor.
Re oluyor ve o nitelik ortadan kalkıyor. Ya da nicelik orada kendini tam bir nitelik olarak ortaya koyuyor.
Şimdi ölçü o bu yani ölçü alanında bunları düşünmek görel olarak kolay ama edimsellikte o kadar kolay gibi görünmüyor. İç ve dışın birliği diyor. Yani şimdi içi doğa yasaları olarak alırsak, dışı fenomen olarak alırsak, edimsellik bu ikisinin birliği olmalı. Ama ne demek bu? Yani şimdi yine fenomen bölümünde orada da aynı yapı var aslında. Görüngü dünyasını incelerken onu yasayla ilişkilendirerek inceliyor. Yani orada öz alanına karşılık düşen şey yasa alanı diyor. Yasanın burada onlara mesela C bölümü 389'da kendinde ve kendi için var olan dünya görüngüsel dünyanın belirli zeminidir. Kendine ve kendi için var olan dünya yasalar dünyası, doğa yasaları dünyası. Görüngüsel dünyanın belirli zeminidir. Burada yine enteresan bir şey var.
Görüngüsel dünyanın belirli zeminidir.
Belirli zemin.
Görünge olmasa, varoluş
zemin.
Olmasa,
yani orada onu zemin olarak belirtiyor.
Oradan çıkıyor yasalar.
Görünge dünyası ve kendinde var olan dünya. Var olan dünya dinginlik içinde kendini bir yasalar alanına yükseltir. Şimdi var olan dünya, bu var olan dünya existieren yani şey değil. Var olan dünya dinginlik içinde kendini bir yasalar alanına yükseltir. Çoklu belirli varlığın bir hiç olan içeriği kalıcılığını bir başkasında taşır. Şimdi bunlar yine kopuk anlatımlar gibi görünüyor. Öyleyse kalıcılığı çözülüşürür. Ama görüngüsel dünya bu başkasında kendi kendisiyle birleşir. Burada yasanın ve görüngünün yine birliğini evet. Şey yapıyor, vurguluyor. Çünkü yani o birlik şundan geliyor. Yasayı yasa olarak düşünebiliriz. Görüngüyü yasadan ayrı olarak soyut görüngü biçiminde düşünebiliriz. Ama ikisi de gerçek değil. Öyle düşündüğümüz zaman. Yani ne görüngüden ayrı yasa gerçeklik taşıyor ne de yasasız bir görüngü. Yani öz ve görüngü şey değil. İkisi de kendi başına yeterli değil. Ve ikisinin yeterli olması şey ancak birlikleriyle oluyor. O birlik edimsellik. Yani bir yasa, bir fenomen fenomen görüngüyü anlatıyor. Ama o zaman şöyle diyeceğiz. Edimsel olan şey görüngünün ve özün birliği. Yani gerçek varlık o bir bakıma. Ki edimsellik de gerçek varlık değil. Burası karışık değil mi?
Ya, şimşek dediğimiz zaman o şimşeğin görüngü yani bir an için onu korsak onun yasası olmadan o gerçekliği şeyini kazanmış oluyor mu mesela?
O bir fenomen.
Evet, bir fenomen olarak bir...
Bilinmiyor. Bir bilinmiyor. Ne olduğu bilinmiyor. Fenomenin o özelliği var. Yani...
O şey diyor, kalıcılığı çözülüşündedir dediği. O yani çözülen evet. Bir şey. O ve kalıcı olamıyor. Ama kalıcılığını yasasıyla ve o birliğiyle sağlıyor ve bu evet. Yönde açık yani.
Ama yine de fenomen geçiyor. Yani fenomen her şeye rağmen geçici ve yasa kalıcı. Yani orada fenomen edimsellik kalıcı gibi görünüyor. Edimsellik kalıcı ise o zaman yine daha mantıklı oluyor. Çünkü fenomenin geçiciliği yenilmiş oluyor ve edimsellik şeyi yani özü kapsıyor. Öz eğer şimdi fenomen dünyasında özün öz yasaları temsil ediyorsa ve yasalar kalıcı olansa, fenomen geçici olansa
yani biz yine özde kalmış oluyoruz. Diyor.
Ahmet bir şey okuyacak o öz bölümünde.
Mesela demin
orada doğa yasalarıyla ilgili
demin, yani burada önemli diye not aldım okurken çok bir, uzun bir şey vardı. Ben orayı geçtim. Burada yalnız şu 143. paragrafta demin Mine'nin söylediği konuya da bir değinme var. O da mesela diyor ki genelde özdeşlik olarak edimsellik ilkin olanaktır. Olanaktır. Kendi içine yansıma ki edimsel olanın somut birliğiyle karşıtlık içinde soyut ve özsel olmayan özsellik olarak koyulur. Olanak edimselliğe özsel olandır.
Güzel.
Olanak edimselliğe özsel olandır.
Tamam. Örneğin şu, bir tohumun kendisi.
Ama öyle bir yolda ki aynı zamanda yalnızca olanaktır.
Evet. Yani bir tohum henüz yani bitkinin olanağıdır.
Yani de anlatmak istediği şey yani.
Fenomen. Yani. Evet. Evet. Aynen.
Tamam. Orada Hegel gizlilik sözcüğünü kullanmıyor. Evet. Olanak sözcüğünü kullanıyor. Olanak, potansiyel, evet. Potentiyeyi tamam. Kullanmıyor. Yani gizlilik biz nedense gizlilik daha şey gibi, uygun gibi görünüyor. Edimselleşmeyle ilişki içinde.
Evet.
Yani orada Hegel'in olanak dediği şey, olanakta şey var, bir kendine eşitlik var. Yani olanak evet. Henüz şey değil, realize olmuş bir durum değil, realize olmamış bir durum değişmemiş, başkalaşıma geçmemiş ya da varoluşa geçmemiş bir durum ya da edimselliğe geçmemiş. A eşittir A'yı anlatıyor. Kendi içine yansıma diyor.
Evet.
Kendine yansıma ya da.
Olanak burada yani doğadaki soytlama. Bir kaprisi ya da yasadaki bir kaprisi izah eden bir şey değil. Aslında o bilgi için olanak değil mi?
Olasılık yani... değil.
Olasılık.
Pardon. Olasılık doğru. Değil mi? Olanak olasılık. Potansiyel.
Olanak
yani...
potansiyel.
O yüzden burada olanak ve zorunluluk. Şimdi olanak aynı zamanda buradan zorunluluk olduğunu gösterebilir. Çünkü olanak her şeye rağmen kendini edimselleştirme olanağı ve onu yapacak, onu yapmak zorunda. Yani olanak ve zorunluluk şey değil, ayrı ayrı. Olanak sanki olmayabilirmiş gibi bir şey değil.
Yani fenomen mi olanak?
Fenomen görün ya yani olanan evet. Ötesi bu olanak orada şey potansiyel yani bu olanak yasada değil. Yasa öz.
Özelleşme olmadan
olanak
ayrı bir kategori. Olanak ayrı bir kategori.
Şeyin ilineğin burada.
Oldu mu? Söyle.
Bir şey var. Şimdi bu konuştuğumuz konuyla daha belki açıklayıcı olabilir. Ya bak tabii okumak gerekiyor. Fazla uzun bir şey değil. Hiç kuşkusuz olanak belirlenimiydi ki Kant'ı onu ve onunla birlikte edimsellik ve zorunluluk kategorilerini kiplikler olarak görmeye götürdü. Kiplik ne demek?
Kiplik modalite şey demek. Yani
işte o töze bağlı olan ya da onun belirlenimleri.
Kiplik şu yani. Olabilir, olamaz, zorunlu, olumsal. Yani şeydeki dil bilgisindeki kipler de öyle.
Ha.
Orada kipler var değil mi? Ne kipi? Şart kipi.
Evet.
Başka
dilek kipi.
Dilek kipi.
Evet.
İstek kipi falan. Yani. Evet. Yani olabilir.
Zorunlu kategori.
Zorunludur.
Kiplikler olarak görmeye götürdü diyor. Çünkü bu belirlenimler nesne olarak kavramı en küçük bir biçimde arttırmaz ama tersine yalnızca bilgi yetisiyle ilişkiyi anlatırlar. Gerçekte olanak boş kendi içine yansıma soyutlamasıdır ki daha önce iç denmiş olan şeydir ama şimdi ortadan kaldırılmış, yalnızca varsayılmış dışsal iç olarak belirlenir ve böylece hiç kuşkusuz o denli de yalın bir kiplik olarak, yetersiz bir soyutlama olarak ve daha somut olarak alındığında yalnızca öznel düşünceye ait olarak varsayılır.
Evet. Olanak içle aynı şey. Evet. Ve için mantığı dışı gösteriyor. Yani iç olanın dış olması gerekir. Ya da iç olan kendinde dış olandır. Ve dış olmak orada olanak açısından olanağın şey geçmesi, edimselliğe geçmesi anlamına geliyor. Kant'ın onları kiplikler arasına koyması sanırım yani orada söylediğim yeterli ya da belki de burada biraz daha ayrıntı veriyor olabilir. Arzusun eleştirisine de bakılabilir. Evet. Orada yerleşti. Bir daha alsana baştan orada.
Hangisini okuyayım? İlk başta okuduk yoksa evet.
Olanak.
Son okuduk.
Son pasaj.
Hiç kuşkusuz olanak belirlenimiydi ki Kant'ı onu ve onunla birlikte edimsellik ve zorunluluk kategorilerini kiplikler olarak görmeye götürdü.
Edimsellik, zorunluluk ve olanak. Evet. Yani burada üç kategori var. Bunları Kant kiplikler olarak görüyor. Evet. Edimselliği kiplik olarak görmesi biraz zor gibi görünüyor. Yani olanak tamam kip, zorunluluk da kip ama edimselliğin de kip olması uymuyor gibi görünüyor.
Sonra da açıklama veriyor. Çünkü evet. Bu belirlenimler nesne olarak kavramı en küçük bir biçimde arttırmaz ama tersine yalnızca bilgi yetisiyle ilişkiyi anlatırlar.
Evet, şimdi olanak evet. Ve zorunluluk nesneyi ilgilendirmez, bilgi yetisiyle ilişkiyi anlatırlar diyor. Yani çok açık ya da...
Zaten oraya yıldız koymuş, Arrhus'un eleştirisi demişim. Yani oradan alıntılanmış.
Şimdi orada Arrhus'un eleştirisinde şu var. Kant şey diyor, eğer varlık, belirli varlık gibi olsaydı diyor, o zaman onları karıştırıyor ya. Yani 100 talerle, 100 edimsel talerle, 100 olanaklı taler arasındaki ayrımı açık... Derken varlık ve yokluğun birliğini ileri sürenler diyor, o zaman şey yapabilirler yani eğer varlık yoklukla eşitse olmayan bin taleri olan bin tanenden nasıl ayıracaksınız gibi bir şey itirazı var Kant'ın. Orada edimsellik kiplik değil yani olanaklı talerle zorunlu taler yani olanaklı lira ile zorunlu lira onlar kiplik olarak görülebilir. Kavrama bizim bilgi yetimizi ilgilendirmeleri ve realiteyi ya da nesneyi ilgilendirmemeleri denen bir durum var burada dikkat ettiyseniz. Orada o bağlantı yani o bağlantıyı hatırladığımız zaman o pasaj çok daha şey olur anlaşılır bir şekilde. Burada sanırım o daha detaylı olarak var ama şey alanında özel alanında değil de şeyde daha başlarda var. Yani bu kitabın ilk okunması gereken yerleri her şeye rağmen başlar. Bu şey, ilk birkaç yüz sayfasının şey olması, yani en azından nicelik bölümündeki zorluklarla karşılaşıncaya kadar fazla ağır gelmemesi gerekiyor bize.
Aziz, onun yazılışı bundan önceydi değil mi?
Evet.
Büyük bu, daha önce.
1812.
Küçük daha sonra.
Küçük daha sonra. O
yani 1812. Daha kompakt hale getirmişti.
Tabii. O zaman bu...
Özle görüngü.
Evet.
Birbirini karşıtı mı?
Evet.
Yani tam karşıtı mı?
Evet. Tam karşıtı, birbirini ortadan kaldırma ilişkisi demek değil mi? Yani evet. Tam karşıtı olarak.
Senin pek aklına yatmadı gibi galiba değil mi?
Yani
tam karşıtı olarak, özle görüngü tam karşıtı olarak yatmıyor.
Çünkü edimselliğe oradan geliyor gibi. Yani... Oradaki bir takım, yani sanki başka bir ilişki de işin içine girmiş gibi. Yani orada bir ilişkilenme bak, şekli var gibi geliyor.
Şu düşünceye empati yap, çok kısa. Öz ve görüngü karşı karşıya geldikleri zaman iki tane kategori var. Biri öz, görüngüsüz, öteki görüngü, özsüz. Tamam mı?
Olabilemez bir şey söylüyorsun ama. Olabilemez bir şey.
Olabilemez, bak Ahmet fark etti. İki görüngü aşamasına geldiğimiz zaman öz var ve görüngü var. Ama burada durum şu, öz görüngü olmadan öz ve görüngü öz olmadan görüngü.
Görüngüsü olmayan bir şeyin özünden bahsedebiliriz.
Ayrılmaz olanlar ayrılıyorlar.
Ya da bir görüngü ki özü yok. Sadece görüngü.
Tamamen evet. Usta kurgusal bir şey.
Güzel işte. O birlik, edimsellik onların birliği diyor. Yani Hegel'in söylediği şey arkasını tamamlıyor değil mi? İkisi evet. Bir ayrılmaz. Evet. Ama ayrılmamaları yeni bir şey diyor.
Zaten, yani zaten edimselliği arkasında... oradan geliyor. Yani tamam. Güzel.
Edimsellik özü olan var. Görüngü.
Yani özü olmayan bir şey.
Görüngü.
Yani görüngüsü olmayan bir özden yani bahset.
Usta bu mümkün dilemez. Tabii.
Ama usta bir saniye. Us bunu düşünürken yaptığı şeye edimsellik aslında. Yani o bu işlemi yapma hali mi edimsellik? Onun
ismini koyuyorsun.
İkisinin bir arada
düşünülmesi edimsellik.
Çünkü o zaman ikisi de soyutluktan kurtuluyor.
Evet. İkisi oluş de... gibi sanki.
Tabii ki. Yani varlık tek başına soyutlama, yokluk da tek başına soyutlama, öz ve görüngü de kendi kendilerine durdukları zaman birer soyutlamalar. Onların gerçeklikleri ikisinin ayrılmazlığı. O zaman edimsellik, yani edimsel olan bir şey gerçekten görüngü ama aynı zamanda özü...
Buna hemen bir şey daha açıklayıcı, bir şey daha ilave edeyim. Bu bence önemli.
Evet.
Bu yani senin söylediğine ilaveten... olanak ilkin edimsel bir şey olarak somut olanın karşısında yalın kendiyle özdeşlik biçimi olduğu için evet. Bunun için kural şurası önemli. Yalnızca bir şeyin kendi içinde kendisiyle çelişmemesidir.
Güzel.
Çelişmemesidir.
Ayıştıra olanaktır. Evet. Olanak. Çelişki yoktur orada. Evet. O zaman
ve böylece her şey olanaklıdır.
Her şey kendine eşit olduğu için her şey olanaklı olarak görülebilir.